Ayrım 11. Albay Dursun Çiçek Vakası. Kışladan Hastala. İrem Çiçek. Sayfa 159. Davaya ek müdahaleler. Babamın davasının en başından bu yana süren tuhaflıklardan biri de davaya sürekli olarak birilerinin ya da yeni iddiaların eklenmesiydi. Askeri savcılığın Dursun Çiçek terfi edemediği için TSK'yı yıpratmak amaçlı bu belgeyi tek başına hazırlamıştır şeklinde hazırladığı iddianame hukuki bir sonuç yaratmadan kapandı. Bu arada sivil savcılığın hazırladığı iddianamedeki iddia da Dursun Çiçek'in bu planı yazdığı ve Erzincan dosyası sanıkları ile planı Erzincan'a giderek uyguladığı şeklindeydi. Ama sonra bir anda başka bir yöne kaydı. İddianamenin verilmesiyle artık iddiaların tümü söylenmiş, suçlama yapılmış, sıra savunmaya ve yargılamaya gelmişti. Babam ve ben iddianamedeki delilleri tek tek çürütebileceğimizi ve aklanacağımızı düşünürken önümüze yeni engeller çıkartılıyordu. Artık bu aşamada sürecin tümüyle dışında kalması gereken Beşiktaş savcıları görevin artık mahkemede olduğunu unutarak 16. celsesine gelmiş bir mahkeme sürecine yeniden müdahil oldular. Savcılar meğerse babam hakkındaki soruşturmayı açık bırakmışlar. Bu durum ilginç bir şekilde ortaya çıktı. İstanbul Savcılığı, Askeri Savcılığa 20 Nisan 2010 tarihinde bir yazı göndererek yaptığı tüm çalışmaları, iddianameyi, ek delil dosyalarını istedi. Bu belgede verilen soruşturma numarası ilginçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belgesinde 2010/857 sayısı verilmişti. Böyle bir soruşturma numarasını o tarihe kadar ne askeri mahkeme ne de kamuoyu duymamıştı. Ergenekon savcıları bu numaranın yanına parantez açıp 2008/1756 numarasını da yazmışlardı. Yani Çiçek hakkında yapılan soruşturmanın numarasını. Askeri savcılık 2010/857 soruşturma numarasına şaşırmıştı ve Ergenekon savcılarına elindeki belge ve dosyayı göndermedi. Karşı yanıtta Çiçek ile ilgili iddianamenin verildiği ve bu şekilde soruşturmanın sona ermiş olduğu hatırlatıldı. İrtica ile Mücadele Eylem Planı başlıklı belge hakkında yürütülen soruşturmanın sona erdiği anlaşılmakla birlikte, askeri savcılığımızca aynı konu ile ilgili yürütülen soruşturma dosyasının suretinin ne amaçla yürütülmekte olan başka bir soruşturma ile ilgili olarak mı istendiği konusunda, askeri savcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma ile ilgisinin değerlendirebilmek bakımından bilgi edinilmesine gerek olduğu düşünülmektedir. Askeri savcılık Beşiktaş savcıları da senin soruşturman bitti, konu mahkemeye intikal etti. Sen şimdi neden bu dosyaları istiyorsun? Başka bir soruşturma mı açtın? Açtıysan bunun bu dosyayla bağı nedir diye soruyordu. Ancak bu sorusuna yanıt alamadı. Askeri savcılık da elindeki dosyayı göndermedi. Doğrusu Ergenekon savcılığı yeni bir soruşturma başlatmış ve Dursun Çiçek dosyasını da buna bağlı tutmuştu. Oda TV, Soner Yalçın, Nedim Şener, Ahmet Çık ve diğer basın mensupları ile Hanefi Avcı'nın yazdığı kitapta bu soruşturma içine dahil edilmişti. Bu soruşturmadaki iddia basına yansıdığı şekilde irtica ile mücadele eylem planında yazılı maddelerin uygulanmasıydı. Yani Soner Yalçın, Nedim Şener gibi isimlerin kitap ve haberleriyle, hatta Hanefi Avcı'nın da Haliç'te yaşayan Simonlar, dün devlet bugün cemaati yazarak babamın hazırladığı iddia edilen plandaki emirleri uyguladıkları iddiası vardı. Ucu açık yargılama. Babamın görülmekte olan davasının ucu açık bırakılmıştı. Yeni isimler ve iddialar öne sürülüyordu. Mahkumiyete yetecek bir delil olmadığı için başka iddialar, yeni suçlamalar ortaya atılıyor, konu kör düğüm haline getiriliyor, süreç uzadıkça uzatılıyordu. Bu durumda babamın 16 ayrı duruşmada 10 aydır yaptığı savunma, yargıçların değerlendirmesi de yok hükmündeydi. Yani 10 ay boşa geçti. Tuhaflık daha en baştan beri sürüyor. Çiçek Erzincan'a gitmemiş, o otelde kalmamış. Saldıray Berk ile İlhan Cihaner ile görüşmemişti. Ama arada bir bağ olduğu iddiası vardı. Ardından Bedrettin Dalan ile bağı olduğu iddiası ortaya atıldı. Ancak iddianamede bu iki isim arasında bir temas, görüşme ya da konuşma olduğuna dair tek bir delil de bulunmuyordu. Daha sonra Tuğ Amiral Alaaddin Sevim'in Dursun Çiçek'e bu planı hazırlaması için emir verdiği ileri sürüldü. Bu iddia Gölcük aramalarında ortaya çıkan bir Word dosyasına dayandırıldı. Ayrıca Albay Ünal Atabay'a ait olduğu ileri sürülen ve internette yayınlanan bir ses kaydı da Çiçek'le ilişkilendirildi. Bu ses kaydında planı ben gördüm. Genelkurmay ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ortak çalışması şeklindeki bir cümle iddialara dayanak yapılıyordu. İhbar mektubunda ve iddianamede de yer almayan bu tür isimlerle bağ kurma çabaları hemen her duruşmada gündeme gelmeye başladı. Ancak Tuğ Amiral Sevim ile Dursun Çiçek'in organik bağını gösteren, emir komuta içinde olduklarını belirten tek bir bulgu yoktu. Ünal Atabay'ın ses kaydı ile ilgili olarak da askeri savcı bir soruşturma yaptı ve kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi. Bu ses kaydının Albay Atabay'a ait olmadığı sonucuna varılmıştı. Yani babam ve bu 4 sayfalık kağıt Beşiktaş savcılarının elinde bir joker gibi her kalıba uydurulmak, yamanmak, yakıştırılmak için kullanılıyor. 2 yıldır bu 4 sayfalık yazı ile önlerine çıkan herkesi suçluyorlar. Başta babam olmak üzere muhalif olarak görülen herkes için yapılan suçlamalar bu sahte imzalı sahte belge ile ilişkilendirilmek isteniyor. Dahası babamın davasına birileri eklenerek süreç çıkmaza sürükleniyor. Çiçek Albay, bir uzun oğlan. Türkiye'nin son dönemde en çok tartışılan belgesinin altında imzası olduğu iddia edilen babam, silah arkadaşlarınca Çiçek Albay diye çağrılıyordu. Anadolu kırsalında bir köyde doğduğunda adını Dursun koyan ailesi için ise o uzun oğlandı. Bu ad uzun boyu nedeniyle ailesi ve ilkokul arkadaşları tarafından konulmuştu. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Vadisi üzerinde kurulu, eski adı Elma ve Alime olan Umurca köyünde bir çiftçi ailenin 5 çocuğundan ikincisi olarak 1958 yılında doğdu. 2000 yılında vefat eden babası askere 2 yıl geç gitsin ve rahat etsin diyerek oğlunu 2 yıl sonra 25-1-1960 doğumlu olarak nüfusa kaydettirdi. Annesine sorarsanız oğlu harman zamanı, yani Ağustos ayında doğdu. 7 yaşında 1965 yılında köyünde ilkokula başladı. Aynı çatı altında ilkokul öğretmeninin ailesiyle birlikte mülkiyeti Çiçek ailesine ait olan bir evde oturuyorlardı. Yataktan çıkar çıkmaz öğretmeni ve onun çocukları ile birlikteydi. Çiçek'in kişiliğinin ve hayat çizgisinin oluşumunda bu önemli bir etkendi. Ders ve çiftçilik faaliyetleri dışında kalan zamanlarda kardeşleri ve öğretmenin çocuklarıyla oyunlar oynayarak büyüdü. Zaman zaman yaramazlıklar yapsa da genelde uyumlu ve sessiz bir çocukluk dönemi geçirdi. İlkokul öğretmeni çok çalışkan ve titizdi. Bu özellik Dursun Çiçek'e de sirayet etti. Sürekli ve düzenli çalışma alışkanlığı kazandırdı. Başarılı bir öğrenciydi. Ama müzik ve resim dersleriyle arası iyi değildi. İmam Hatip'in kapısından döndü. Çıra, gaz lambası ve odun ışığında ders çalışıyordu. 1970 yılında devlet parasız yatılı okulu sınavlarına girdi. Sivas Yıldız elindeki öğretmen okulu ile Tokat'taki İmam Hatip okulu sınavını aynı zamanda kazandı. Ailesi İmam Hatip'e, öğretmeni ise öğretmenlik okuluna kayıt yaptırmasını istiyordu. Dursun Çiçek'in de aklı öğretmenlikteydi. Babası ve annesinin itirazlarına rağmen Sivas Yıldız elindeki Pamukpınar Öğretmen Okulu'na 1970 yılında öğrenimine başladı. Böylece daha 12 yaşında ailesinden ayrılarak hayat yolculuğuna başladı. Tatillerde çerçi, iyi bir öğrenciydi. Ödevlerini aksatmaz, sürekli kısa notlar tutardı. Bu not tutma özelliği ömrü boyunca devam etti. İlkokulu olduğu gibi öğretmen okulunu da sınıf birincisi olarak bitirdi. Tokat yolu üzerinde bulunan okulu kendi köyünden 160 kilometre uzaktı. O tarihteki imkanlar ve Çamlıbel dağları köyüne sık sık gidip gelmesine olanak tanımıyordu. Ailesinin yanına yılda bir veya iki kez yarı yılı ve uzun bayram tatillerinde gidebiliyordu. Bu dönemde ve daha sonra Harbiye'de okuduğu yıllarda ailesine destek olmak ve kendi harçlığını kazanmak için tatillerde meyve ve sebze sattı. At veya katırlarla domates, elma, dut gibi meyve ve sebzeleri yakın çevredeki dağ köylerine götürüp satıyordu. Eşiyle öğretmen okulunda tanıştı. 1982 yılında Foça'da takım komutanı iken evleneceği eşi annem Gülşen Çiçek'le de öğretmen okulunda okurken tanıştı. Dursun Çiçek yatılıydı ama okula gündüzü denilen öğrenciler de geliyordu. Yıldız elinden sabah gelip ders bittikten sonra evine dönen bu öğrencilerden biri de Gülşen Hanım'dı. Dursun ve Gülşen Çiçek sınıf arkadaşıydılar. Okul sıralarında başlayan bu aşk evlilikle noktalandı. Az daha veteriner olacaktı. Öğretmen olabilmek için eğitim enstitüsünü bitirmesi gerekiyordu. Dursun Çiçek bu okulda okuyabilmek için 1976 yılında Sivas'ta üniversite sınavına girdi. Veterinerlik fakültesini kazandı. Aslında veteriner olmayı dert etmedi. Yalnızca bu fakültede okurken ailesine yaşatacağı maddi yükü düşünüyordu. Tam o arada öğretmen okulundaki tarih öğretmeninin yönlendirmesiyle girdiği Deniz Harp Okulu sınavını da kazandığını öğrendi. Harp Okulu'nu kazandığını bilmiyordu. Köyde harman ile uğraşıyordu. İlkokul öğretmeni harman yerine geldi ve saman tozları arasında çalışan Dursun Çiçek'e sınavı kazandığını bildirdi. Hemen elindeki işi bırakıp kayıt için yola düştü. Çünkü kayıt müracaatının bitimine sadece bir gün kalmıştı. Kendisi mutluydu ama ailesi bu haberden hiç de hoşnut olmamıştı. Önce İmam Hatip ile ilgili olarak ailesiyle ters düşmüştü. Şimdi de evden sürekli ayrılacak ve yine yatılı olarak okuyacaktı. Mezun olduktan sonra da baba ocağına dönmesi mümkün olmayacaktı. Aile bu nedenle hüzünlüydü. Bir de okulun ismindeki harp kelimesinden çekindiler. Oğullarının harbe gideceği endişesine kapıldılar. Harp okuluna gitmemesi, çok istiyorsa veteriner olması için baskı yaptılar. O yıllarda sağ-sol çatışmalarından kaynaklanan üniversitelerdeki eğitimin zorluğunu da göz önüne tutan Dursun Çiçek ise harp okuluna gitmeyi istiyordu. Yine öğretmeni devreye girdi, aile ikna edildi. Dursun Çiçek kayıt ve sağlık raporu işlemleri için İstanbul'a Deniz Harp Okulu'nun bulunduğu Heybeliada'ya gitti. Hayatında ilk kez İstanbul'daydı. Heybeliada'da Deniz Harp Okulu'nda 15 günlük intibak eğitimi ve sağlık raporu alma işlemleri tamamlandı. Deniz Harp Okulu'nu kazanmıştı ama bugüne kadar gördüğü yabancı dil Fransızcaydı. Bu okula gidemedi. Bu durumda TSK'nın uygulaması gereği deniz piyadı olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına Kara Harp Okulu'nda eğitim görecekti. Ankara'ya gönderildi. Kara Harp Okulu'nda da başarılı bir öğrenciydi. Birinci sınıfı bölüm birincisi olarak bitirdi ve bölük kıdemlisi oldu. Böylece 150 kişilik öğrenci bölüğüne liderlik yapma şansını yakaladı. Bir taraftan dersleriyle ilgilenirken, diğer yandan bölük kıdemlisi olarak komutanlarıyla yakın ilişki kurma ve bunun sonucunda da iletişim ve liderlik yeteneklerini geliştirme fırsatı yakaladı. Yaklaşık 4 yıl süren bu öğrencilik hayatında devre arkadaşları ile karşılıklı sevgi ve güvene dayalı bir dostluk ilişkisi kurmaya özen gösterdi. Bu tavrı derslerindeki başarının yanı sıra komutanları ile yakın ilişkisi de yıldızını parlatmıştı. Kara Harp Okulu'nun 800 kişiye yakın mevcudu içinde devre üçüncüsü olarak mezun oldu. Kara Harp Okulu'nda bir denizcinin birinci olması pek istenen bir şey değildi. Bu nedenle birinci olma ihtimali bulunmasına karşın sırf bu nedenle üçüncülük sırasına düşmesine içerlemişti. Ama komutanlarının aslında denizci olmasan devre birincisi olabilirdin demeleriyle teselli oldu. Mezuniyet törenine babası da katılmıştı. Acar Teğmen Dursun Çiçek aldığı ilk maaşıyla babasını yemeğe götürdü. 1980 yılında Harbiye'den Teğmen olarak mezun olduktan sonra deniz piyade olduğu için bir yıl piyade okul komutanlığı Tuzla İstanbul'da eğitim ve staj gördü. Harbiye'den mezun olduktan yaklaşık 12 gün sonra 12 Eylül 1980 tarihinde askeri darbeyi yaşadı. Çiçek ihtilal sırasında izindeydi. Çağrı geldi ve hemen Reşadiye'den özel izinle bir otobüsle yola çıktı. 15 Eylül'de İstanbul Tuzla'daki piyade okul komutanlığına teslim oldu. Buradaki bir yıllık eğitim ve staj sonrasında İzmir Foça'da bulunan Amfibi Tugay Komutanlığı'na tayin edildi ve 3 yıl takım komutanlığı yaptı. Teğmen rütbesindeyken Foça'da Yunanistan ile yaşanan krizlerde sık sık eğitim ve tatbikatlara katıldı. Eşini arıyor. Pamukpınar Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra sınıf arkadaşı Gülşen ile irtibatları kesilmişti. Harbiye'deyken 1979 yılında bir hafta sonu izninde yolda tesadüfen karşılaştılar. Ayaküstü kısaca konuştular. Gülşen Gazi Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünü kazanmıştı. Hem okuyor hem de Ziraat Bankası'nda çalışıyordu. O tarihten sonra sık sık görüştüler. Çiçek Gülşen Hanım'la evlenmeyi bu sırada düşünmeye başladı. Kesin evlenirim. 1981 yılı Aralık ayında yaz dönemi kampı için başvurular yapılıyordu. 21 Ağustos 1982 tarihindeki dönemi için isimler yazdırılırken Dursun Çiçek kayıt formuna eşiyle geleceğini belirtip Gülşen Çiçek adını da yazdırdı. Oysa henüz evlenme teklifi dahi yapmamış, söz ya da nişan aşamalarına bile gelinmemişti. Foça'daki bölük komutanı bu başvuruyu reddetti. Dursun Çiçek kararlı ve ısrarlı bir şekilde, "Komutanım, kamp tarihine kadar bu evlilik gerçekleşecek, müracaat formundaki bilgiler doğrulanacak, buna eminim." dedi. Komutanı başvuru formunu imzaladı ve işleme koydu. Kamp başvurusu kabul edildi. 21 Ağustos'ta Heybeliada'daki kampa eşi Gülşen Çiçek'le birlikte katılmak zorundaydı. Ama ortada evlilik yoktu da, hemen harekete geçti. Evlilik teklifi, formaliteler gerçekleştirildi. 21 Ağustos 1982 tarihinde Sivas Ordu evinde evlendiler ve hemen balayı için Heybeliada'ya kamp merkezine gittiler. Foça'daki lojman bekar bir teğmenin eviydi. Yeni evliler ilk eşyalarını birlikte aldılar. Maddi imkanları kısıtlıydı ama mutluydular. 16 Ağustos 1983'te İzmir'de deniz doğdu. Dursun Çiçek 1984 yılında İstanbul Heybeliada Deniz Harp Okulu Komutanlığı'na muhafız ve hizmet bölük komutanı olarak atandı. Dursun Çiçek Harp Okulu'nda 4 yıl bölük komutanlığı yaptı. Bu sırada 1986 yılında İrem dünyaya geldi. Dursun Çiçek kurmaylık için başvurduğu Harp Akademileri sınavını kazandı. 1988 yılında Kara Harp Akademisi'nde eğitime başladı. Birinciliği yine kaçırdı. 1990 yılında Harp Akademisi'ni devre ikincisi olarak bitirdi. Devre birinciliğini yine deniz piyade olması nedeniyle kaçırdığını bizzat Harp Akademileri komutanından öğrendi. Dursun Çiçek'in Kara Harp Akademisi birincisi olarak gösterilmesi halinde dönemin Cumhurbaşkanı törende dönem birincisi olarak Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Deniz Harp Akademisi'ni birinci bitiren denizci subaylarla birlikte 3 denizci ve 1 havacıdan oluşan, içlerinde hiçbir karacı subay olmayan bir subay grubuna ödül vermek durumunda kalacaktı. O nedenle bu resmi düzeltmek ve yanlış mesajı önlemek için Dursun Çiçek devre ikincisi yapılmıştı. Yine birinciliği kaçırmıştı. Üsteğmen olarak girdiği harp akademilerinden kurmay yüzbaşı olarak mezun olan Çiçek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Harekat Başkanlığı'na tatbikat proje subayı olarak atandı. Yüzbaşı rütbesi için iyi bir atamaydı. Kuşkusuz bu atamada harp akademisindeki başarısı büyük rol oynadı. 10 yıl sonra Ankara'ya döndüler. Gülşen Çiçek'in tayin işleri ve çocukların okul kayıtları kısa sürede çözüldü. Ama rütbesi düşük genç ve lojman puanı yetersizdi. Ev kirası ödemek sıkıntılı olacaktı. Yeni yapılan lojmanların dağıtımı için birkaç ay beklemek zorundaydılar. Bu süreyi ordu evinde geçirmeye karar verdiler. Düzensiz bir hayat kuruldu. Güçlükle taksitlerini ödeyip aldıkları eşyaları depoda hasar gördü. 4 ay çocukları okula, kendileri iş yerine güçlükle gidip geldiler. Nihayet Etlik Ankara'da bir lojman tahsis edildi. Ankara'da bu dönemde 4 yıl görev yaptı. Yüzbaşı Dursun'un ilk yurt dışı görevi de bu döneme denk geldi. 1993 yılında katıldığı Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni de devre ikincisi olarak tamamladı. Görev döneminde çok sayıda kursa katıldı, sayısız takdir ve ödül aldı. 1994 yılında Amfibi Tugay Komutanlığı'na Harekat Eğitim Şube Müdürü olarak tayin oldu. Aile bu kez İzmir Narlıdere'de ikamete başladı. Dursun Çiçek her gün Foça'ya 160 kilometre yol gidip geliyordu. Şırnak Dağları'nda 1995 Mayıs ayında özel amfibi tabur komutanı olarak Şırnak'a tayin oldu. Ailesini götürmedi. Ailesinden binlerce kilometre mesafede terörün en yoğun günlerinde görev yaptı. Şartlar çok zordu. Asimetrik tehdit ortamında mayın ve terörist kurşunu tehdidi altında yoğun bir görev dönemi geçirdi. Ama ailesi İzmir'deydi ve bu açıdan kafası rahattı. Gülşen Çiçek artık evin hem annesi hem de babasıydı. Dursun Çiçek yılda birkaç kez Şırnak'tan İzmir'e gelip eş ve çocuklarıyla hasret gideriyordu. Operasyonda olmadığı dönemlerde sık sık telefonla görüşüyorlar, birbirlerini habersiz bırakmıyorlardı. Dursun Çiçek Şırnak'taki 15 aylık görev sonrası yeniden Foça'ya tabur komutanı olarak döndü. Bu sırada 5 ay süreyle Londra'ya İngilizce tekamül kursuna gönderildi. Londra'daki kurs dönüşünden kısa bir süre sonra Çiçek, Arnavutluk'ta çıkan kriz üzerine oluşturulan Çok Uluslu Kuvvet Karargahı'nda Plan ve Prensipler Şube Müdürlüğü'nde 4 ay süreyle görev yaptı. Çok uluslu güce liderlik yapan İtalya'daki toplantılara iştirak etti. Karargaha giriş. Arnavutluk dönüşünde amfibi tabur komutanı olarak görev yaptığı Foça'dan Ankara'ya Genelkurmay Başkanlığı Psikolojik Harekat Grup Komutanlığı'na Harekat Eğitim Kısım Amiri olarak tayin oldu. Bu görev süresince Genelkurmay Karargahı'nı bu stratejik karargahta çalışma usullerini öğrenme ve çok sayıda subay ve general amiral ile tanışma ve birlikte çalışma fırsatını yakaladı. 1997-1999 döneminde Balkanlarda yaşanan krizler nedeniyle gündem yoğundu. O dönemde özellikle Balkanlar üzerinde çalıştı ve 1999 yılı başında 5 ay süreyle Arnavutluk'ta Bilgi Destek Tim Komutanı olarak görev yaptı. Bu görevde Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimine ve yeniden yapılanma çalışmalarına destek verdi. Bu görevin son döneminde Makedonya ve Kosova'da incelemeler yapma ve o kriz döneminde bu ülkeleri yakından görme ve tanıma fırsatı yakaladı. Arnavutluk dönüşü yine Foça'ya Amfibi Tugay Kurmay Başkanı olarak tayin edildi. O dönemde Deniz Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne kayıt yaptırdı. İskenderun Deniz Er Eğitim Komutanlığı'na atandığı dönemde İrem Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Kızına eşlik edecek. Dursun Çiçek 1981 yılında teğmen rütbesiyle Foça'ya görev yaptığı dönemde hukuk fakültesini kazanmış ama gitme imkanı bulamamıştı. Yarım kalan hukuk eğitimi Dursun Çiçek'in içinde bir uhdeydi. İçindeki bu eksikliği tamamlama fırsatını bir kez daha buldu. Hasdal'da tutukluyken çıkan yeni af ile hukuk fakültesine kayıt yaptırma imkanı buldu. Şimdi kayıt yaptırıp emekli ve tahliye olursa yarım bıraktığı hukuk eğitimini tamamlayacak. 45'inde doktora yaptı. Dursun Çiçek hukuk eğitimini tamamlayamamıştı ama İskenderun'da görev yaptığı sırada Çukurova Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Yönetim Dalı'nda işletme doktorası yaptı. Karargahı son ataması. Albay Dursun Çiçek 2004 yılında Genelkurmay Başkanlığındaki Bilgi Destek Daire Başkanlığına Şube Müdürü olarak atandı. 2009 yılı Eylül ayına kadar bu görevde kaldı. 12 Haziran 2009 tarihinde Taraf Gazetesi'nde yayınlanan o haber sonrası bu kitaba konu olan süreç başladı. Ve o karargâhtan Hasdal Askeri Cezaevine tayin oldu. Son söz. Çok fırtına atlattık. Evde görmeye alıştığım babamı mahkeme salonlarında gördüğüm son bir yılda net bir şekilde anladım ki derin, acımasız bir oyun planlanmış, bu oyun için karargâhta etkin görevde olan birisi gerekiyormuş ve piyango babama çıkmış. Bugüne kadar gerçeklerin ortaya çıkması adına mahkemeden talep ettiklerimizin ancak %14'ü karşılandı. Dahası son 5 celsedir babamla ilgili mahkemede kendiliğinden herhangi bir talepte bulunmadı. Bu yetmiyormuş gibi her gün yeni iddialarla karşılaşıyoruz. O 4 sayfadan ibaret kağıt parçası hayal gücünün sınırları zorlanarak yeni senaryolara malzeme yapılıyor. Bu senaryo içerisinde babam dışında adı Dursun Çiçek olan kişiler, gazeteciler, subaylar, savcılar, rektörler yer alıyor. Duyurusunu da yandaş basın yapıyor. Delilsiz, kanıtsız yapılan yazılarla silahlar yerine kalemler kullanılarak yapılan bu savaşta babamın hayatı da birçok kişinin hayatı gibi hiçe sayılıyor. Ortada bir oyun var ve bu oyunun ne kadar acımasızca olduğunun en somut kanıtlarından biri 11 Şubat 2011 tarihli Silivri'de Balyoz davası duruşmalarında görüldü. Kurgu ustaca hazırlanmıştı. Duruşmaların başladığı ilk günden son güne kadar her şey yolunda görünüyordu. Tüm hafta boyunca davaya katılma talepleri görüşülmüştü. Henüz sanıkların ve avukatlarının savunmaları alınmamıştı. Cuma günü saat 16.45'te duruşma savcısı hiç beklenmedik bir anda tek tek isimlerini saydığı sanıkların tutuklanmalarını ve davaya katılma talebinde bulunanların bu taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Salonda sesler yükseldi. Kimse ne olduğunu anlamadan sanıklara ya da biz vekillere söz hakkı vermeden dosyayı koltuğunun altına alan mahkeme başkanı ve heyeti hızlı adımlarla karar vermek üzere salondan ayrılıp odalarına geçtiler. O sırada sanıkların çaresiz gözlerle dönüp baktıkları avukatları savunma hakkı kapsamında söz istediler. Ancak artık çok geçti. Zaman çoğu sanık ve sanık yakınları için geçmek bilmiyordu. Hareketsiz kaldılar. Senaryo o an gerçekleşiyordu. 2 saat geçti ve hala heyetten hiçbir ses yoktu. Haber çoktan basına bomba gibi düşmüştü. Basın askerlerin tutuklamalarını haber yapmaya meraklıydı. Duruşma salonunun kapıları kilitlendi. 1 saat önce duruşmaya verilen arada dinlenme odasında çaylarını yudumlayan askerler bir odaya hapsedildi. Dışarıya çıkmayı başaran avukatlara basın mensupları çeşitli haberler iletiyordu. Adalet Bakanı ile Başbakan görüşüyor. Görüşmenin sonucu bekleniyor. Genelkurmay Başkanı Başbakan'dan görüşme talep ediyor. Mahkeme Başkanı 2 tane daha ambulans sevk edilmesini talep etmiş. Çevre ilçelerden asker sevkiyatı başlamış. Silivri çevresindeki tüm benzin istasyonu ve yollarda askerler bekliyormuş. Mahkeme heyetinin kararını açıklamak üzere ayrılmalarının üzerinden tam 4 saat geçmişti. Dışarıdan gelen haberlerin gerçek olma ihtimali gitgide yükseliyordu. Şüphelilerden bir kısmı olası kötü senaryonun gerçekleşmesi ihtimali halinde aranması için eşinin telefon numarasını, orada evinde kaldığı oda numarasını, ev adresini, bilgi verilecek kişilerin isim ve numaralarını küçük kağıtlara yazıp avukatlarına ulaştırıyordu. 5 saat süren bekleyiş mübaşirin duruşma başlamıştır. Herkes yerini alsın anonsu ile sona erdi. Salona müthiş bir sessizlik hakimdi. Mahkeme heyetinin yerini almasından sadece birkaç saniye sonra duruşma salonunu Silivri cezaevine bağlayan kapı açıldı. Zaten Silivri cezaevi burnumuzun dibindeydi. Sanırım bu yüzden tutuklama kararları gerekçesiz bir şekilde peynir ekmek gibi veriliyordu. Bir anda biz avukatlar ve sanıkları birbirinden ayıran bir tabur dolusu asker kapıdan içeri girdi. Salonda askerlerin ayak sesleri duyuluyordu. Son derece seri bir şekilde 196 askerin oturduğu sanık iskemlelerinin etrafı bir sıra asker ile çevrildi. Daha sonra 2. ve 3. sıra yerini aldı. Tüm askerler avukatların bulunduğu bölüme bakıyorlardı. Bakıyorlardı çünkü avukat adaleti simgeliyordu, savunmayı simgeliyordu. Ortada adaleti bozan bir şeyler vardı. Buna engel olunmalıydı. Engel olunamadı. Askerler isimlerini duymaya başlamışlardı. İddianame sırasına göre tek tek isimler okunuyordu. İnanılası güç sahneler kısa metraj film gibi yaşanıyordu. Avukatlardan biri tutuklamaya ilişkin karar okunmaya başladığında kendisine doğru bakan müvekkiline sağ elini yumruk yapmış, baş parmağı aşağıyı göstererek her şeyin bittiğini işaret diliyle anlatmaya çalışıyordu. Bir başka avukatın da gözyaşları dökülüyordu duruşma salonunun zeminine. Onlar bu yapılanları hak etmiyordu, hiçbirisi hak etmiyordu. Seyirciler arasından bir kız çocuğu, "Bu akşam çocuklarına sarılarak uyu başkan!" diye bağırıyordu. Bu gece babasına iyi geceler diyemeden uyumaya çalışacak ama başaramayacaktı. Uyku tutmayınca geceyi gözyaşları dolduracaktı. Avukatlardan bazıları savunma yapamadıkları bu salonda daha fazla durmak istemedi. Cübbesini çıkaran bazı avukatlar kararın tamamını dinlemeden "Başkan ben çıkıyorum" diyerek salonu terk etti. Dile kolay, 163 kişi bir gecede tutuklandı. Askerlerin eşleri, çocukları, kardeşleri, anneleri ağlıyordu. Korkunç bir tablo vardı. Bu tablodan geriye 196 asker ve ailelerinin ayaklarını ve oturdukları iskemleleri yere vurarak söyledikleri Harbiye Marşı kaldı. Geriye sadece Harbiye Marşı kaldı. Diyeceğim o ki geriye bir şey kalmasın diyenler var ve geriye elinde bir tek marşı kalanlar var. İkisi de, ikisinin gölgesi de o gün o salondaydı. Zulüm o salondaydı. Artık marş söyleyerek mücadele edilen bir noktaya gelinmişti. marş söyleyerek de olsa, hukuki her türlü yolu ve yöntemi zorlayarak da olsa, babam ve ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk demokrasisine, hukuka, adalete ve insanlığa bu çağda yapılan bu haksızlıkların hukuk önünde cezalandırılması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Henüz yeni bir avukat olarak hukuk yolundan gerekse sesimi duyuracağım her türlü platformda gerçekleri anlatmaya, gerçekleri ortaya çıkartmaya kararlıyım. Babam benden de kararlı. Bu tavrını hastalda bir gece kaleme aldığı şu sözlerle ortaya koydu. Biz askerler Karadeniz, Ege, Akdeniz ve okyanuslarda çok fırtına gördük. Bu fırtınalarda sular tertemiz, rüzgarlar ise çok sert ama mertti. İçinde bulunduğumuz ortamda ise yalan ve iftira rüzgarlarının tüm şiddetiyle estiği bir çamur deryasında seyir halindeyiz. Şu gerçek çok iyi bilinmelidir ki, Büyük Önder Atatürk'ün ve Yüce Türk Milleti'nin denizcileri olarak bizler, bu çamur deryasındaki iftira ve yargısız infaz fırtınasından da selametle çıkacak, hak ve adaletin hüküm sürdüğü demokratik hukuk devleti limanına başarıyla avdet edeceğiz. Bu sonuçtan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki insanlığın, hak ve hukukun, aklı ve vicdanı hür, tarafsız ve bağımsız, adil ve dürüst yargılamanın gereği yapılsın. Bizim elimiz, dilimiz ve kalemimiz tertemizdir. Demokrasi ve çağdaşlık, hukuk ve adalet, insanlık ve dürüstlük bizim temel ilkelerimizdir. Tüm engellemelere rağmen bir gün gerçeklerin ortaya çıkacağından eminiz. Gerçeklerin bir gün mutlaka ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Sahtekar ihbarcıların, sahte delil ve belge üretenlerin, ister sivil ister kamu görevlisi olsun ayrım yapmadan yargı karşısında hesap vermeleri için savaşacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Bugün bizden esirgenen adalete o gün onların ihtiyacı olacaktır. Umarım bizim için işlemeyen adalet onlar için işler. Biz 2 yıldır adalet arıyoruz ama bulamıyoruz. Adalet buysa bir an önce dursun. Albay Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek. 11. ayrımın sonu. Sayfa 177.